Ayrım 8. Şaki Murat Ağırel. Sayfa 74. Benim bir şey yazmama gerek var mı? Görüldüğü üzere Sayıştay'a verilen cevapta yapılan işler savunulmuş. Bu savunmayı sizin yönetiminizdeki kişiler yapmadı mı? Yaptıysa hani bu yazdıklarımız 2016 yılındaki hukuksuzluklardı? Hani sizin yönetiminiz yapmamıştı? Hani düğün ve balo salonu kiraya veriliyor haberi yalandı? Hepsini kabul etmiş, düzelteceğiz demişsiniz zaten. Üniversite rektörlüğünün açıklamasıyla devam edelim. Rektörlük olarak özellikle şunu belirtelim ki, Sayıştay raporunda adı geçen Simit Sarayı 15 yıl, Moda Kafe 18 yıl 5 ay 5 gün, Es Mundo Kafe ise 15 yıllığına kiraya verilmiştir. Bu işletmelerin tamamının kiralamaları ise 2016 yılından önce yapılmıştır. Aynı yazıda bahsi geçen çok amaçlı salon ise düğün salonu olarak 10 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Bütün bu bilgiler resmi belgelerde mevcut iken söz konusu internet sitesinin üniversitemizdeki yukarıda bahsi geçen kiralama işlemlerinin mevcut yönetim tarafından yapılmış gibi haber yapması art niyetli ve karalamaya yönelik bir eylemdir. Habere de konu olan Sayıştay raporunda hazine mülkiyetinde bulunan ve üniversitemiz kullanımına tahsis edilen arazilerin önce vakfa, oradan da işletmelere kiraya verilmesi ve kira sürelerinin 10 yıldan fazla olması gibi hukuka aykırı durumlar tespit edilmiştir. Her ne kadar bu işlemler önceki yönetimler tarafından yapılmış olsa da idarede süreklilik esası gereği tüm usulsüz işlemler rektörlüğümüzce düzeltilmiş ve hukuka uygun hale getirilmiştir. Artık tüm kiralama işlemleri vakıf üzerinden değil, ilgili daire başkanlığımız üzerinden yapılmaktadır. Bu yalan ve iftira dolu haberleri yazanlarla ve yayımlayanlarla ilgili hukuki işlemler yapılacaktır. Basın açıklamasının geri kalan kısmı bu. Benim yazımda bu yağma ve peşkeş kiralamalarına şu yönetim, bu yönetim yaptı gibi bir ifade bulunmamaktadır. Yazımda Sayıştay raporlarında belirtilen Cumhuriyet Üniversitesi denetleme sonucu bulunmaktadır. Bilim ve irfan adına göreve gelen sizler bunu en iyi idrak edecek olan kişilersinizdir diye düşünmekteyim. Elbette idrak yolları enfeksiyonu sorunu olmaması koşuluyla. Ancak Sayıştay açık açık 2018 Mart ayında yapılan denetimlerde dahi vakfa sağlanan usulsüzlüklerin devam ettiğini belirtmiştir. Sayıştay'a vermiş olduğunuz cevapta siz de bunu kabul etmişsiniz. Değerli rektörün yazımda yer alan tüm bilgilerin Sayıştay'ın raporunda belirttiği hususlar olduğunu ve yalan olduğunu belirttiği düğün ve balo salonu raporun 9. sayfasında açıkça yazılmış olduğunu kabul ettiği anlaşılıyor. Rektör Bey'in yalan dediği nedir? Sayıştay'ın tespit ettiği üniversitenin taşınmazlarını kiralayan vakıf mı yalan? Üniversitemizin kullanımına tahsis edilen taşınmazların hukuksuz şekilde kiraya verilmesi mi yalan? Sayıştay'ın tespit ettiği üniversitenin taşınmazlarını kiralayan vakfın başkanı olduğunuz mu yalan? Üniversitenizin kullanımında olan taşınmazların yönetimin haberi olmadan üzerine kaçak yapı inşa etmesi ve sonradan onu bölüp kiralaması mı yalan? Öyle değil ama haydi diyelim ki 2016 yılından önce yapıldı bu hukuksuz işlemler. Siz yönetime geldikten sonra bu usulsüzlükler ile ilgili gerekli makamlara suç duyurusunda bulundunuz mu? Sayın Rektör, ben yapmadım, Miki yaptı diyerek daima doğru haber yapmak için her türlü baskı ile boğuşan bizleri yalan haber yapmak ile suçlayarak konuyu sulandırma çabasında. Bu yazdıklarımız bir iddia değil, tamamen Sayıştay'ın raporlarında yer alan somut bilgilerdir. Görüldüğü kadarıyla da Sayıştay'ın tespitlerinin tamamını da kabul etmiş zaten. Bizler yazarız ve kamuoyuna sunarız. Kamuoyu ve hukuki merciler bu konu hakkında tasarruflarda bulunurlar. Kurumların savunma içgüdülerini anlıyorum, ancak savunma yöntemleri yanlış. sorumlu konumdaki yöneticilere yakışan savunma şekli, bu usulsüzlükleri yapan kendileri dahi kim var ise istifa etmesi, vakıf ve şirketleri hakkında suç duyurusunda bulunulması, yapılan yağmanın ortaya çıkması ve halkın aydınlatılması için gereğini yapmaktır. Erdemli, vicdanlı, onurlu ve ahlaklı olan tutum budur. Cumhurbaşkanı nasıl oluyor diyor ya hani, anlatayım. Dünya Üniversiteleri Sıralama Merkezi, yani The Center for World University Ranking, CWUR, Dünya Üniversiteleri Sıralama Listesini açıkladı. İlk 500 üniversite arasında ne yazık ki Türk üniversiteleri bulunmuyordu. Yine aynı listede 1000 üniversite arasında ise Türkiye'den sadece 13 üniversite yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir toplantıda bu liste hakkında eğitimde altyapı ve kapasite bakımından büyük mesafe kat ettik. Buna rağmen içerik ve sistem konusunda hala sıkıntılar var. Türkiye'nin nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversite arasında esamesi okunmuyor? Bilim üreten bir üniversite iklimi oluşturmadan hiçbir sonuç elde edemeyiz ifadelerini kullandı. Yine katıldığı başka bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz üniversitede tek tipçiliğe karşıyız. Türkiye'nin tüm renkleri üniversitelerde olmalı. Üniversiteleri bilim ve araştırma yerine vesayetin ideoloji üretim merkezleri olarak gören zihniyeti hep birlikte çöpe attık. Türk üniversiteleri tarihlerinin en özgür, en güçlü dönemini yaşıyor demişti. Bu durum Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi nasıl oluyor da Türk üniversitelerinin dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor? Anlatmaya çalışalım. Üniversitelerin varlık nedeni bilimle uğraşmak ve bilim insanları yetiştirmektir değil mi? Gelin görün ki bizim eğitim kurumlarımızın birçoğunda bilim yerine hinlikler ile uğraşılıyor. Bu uğraşılarımız sonuç da vermiş aslında. Çünkü Türkiye OECD eğitim endeksinde sondan 4. sırada yer alıyor. Hepimizin malumu üniversitelere özel bütçeler ayrılır. Ayrılan bu bütçelerden bilimsel araştırmalar, deneyler, projeler gerçekleştirilir. En azından biz böyle biliyoruz. Ancak gelin görün ki bizim üniversitelerimize ayrılan bütçe keyfi nedenlerle hiç ediliyor. Bu benim iddiam değil. Sayıştay'ın raporlarında belgelediği somut gerçekler. Örneğin Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. Sayıştay raporlarına göre bu fakültenin kurulduğu tarihten yani 2012'den bu yana hiç öğrencisinin bulunmadığı, fiilen eğitime başlamadığı ve yine Ödemiş Sağlık Yüksekokulu'nun ise 2016-2017 öğretim yılında 4, 2017-2018 öğretim yılında ise sadece bir öğrencisinin bulunduğu anlaşılıyor. Fiilen eğitim vermeyen Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin kurulduğu süreç içerisinde cari giderleri için ise 2016 yılında 8.099 lira, 2017 yılında 93.923 lira olmak üzere toplam 102.014 lira tutarında bütçeden harcama yapılıyor. Bakın bu fakültenin hiçbir zaman faaliyette olmadığını ve öğretim verilmediğini tekrar belirtmek isterim. Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu'nda ise sadece hemşirelik bölümü bulunuyor. 2012 yılında yüksek öğretim kararı ile EÜ Hemşirelik Fakültesi ile birleştirildiğinden hemşirelik bölümüne artık öğrenci alınmıyor. 2015-2016 öğretim yılında devam eden öğrenci sayısı 13 olup bu dönemde Yüksekokul EÜ Hemşirelik Fakültesi'nden görevlendirilen akademik kadro ile eğitimini sürdürüyor. 2016-2017 öğretim yılında devam eden öğrenci sayısı 4'e düşerken 2017-2018 öğretim yılında da sadece bir öğrenci öğrenim görmeye başlıyor. Ancak söz konusu öğrenci de fiilen Bornova'da bulunan Hemşirelik Fakültesi'nde öğrenimine devam ediyor. Fiilen hiç öğrencisi bulunmayan Ödemiş Sağlık Yüksekokulu'nda 5 idari personel görev yapmakta olup, Eylül 2017 sonuna kadar personel ve binanın cari giderleri kapsamında bütçeden 225 bin lira tutarında harcama yapıldığı tespit ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? 2015 yılından 2018 yılına kadar toplamda 18 öğrencisi olan fakülte için 225 bin lira kaynak hiç ediliyor. Ege Üniversitesi hakkında raporlarda belirtilen kiraya verilen iş yerlerinin nasıl verildiği, kiraya verilen yerlerin kiracılar tarafından metrekare olarak nasıl büyütüldüğü, üniversiteye ait atölyelerde mal giriş çıkışlarının kayıt altına alınmaması gibi hususlara değinmedim. Zira ihtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen yüksekokulun kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesi, üniversitenin ve kamu kaynaklarının nasıl hiç edildiğinin ispatıdır. Bilim insanı yetiştirmek, bilimsel araştırma yapmak, projeler geliştirmek için üniversitenin kullanımına sunulan kamu kaynakları bu şekilde hiç edildiği sürece bir adım ileriye gidemeyeceğimiz aşikar. Kayseri Üniversitesi de Sivas'tan geri kalır mı? Şimdi gene Sayıştay'ın Kayseri Erciyes Üniversitesi hakkında hazırlamış olduğu raporu inceleyelim. Cumhuriyet Üniversitesi hakkındaki bölümde belirttiğimiz Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı'na adeta peşkeş çekilen kaynakların bir benzeri Erciyes Üniversitesi'nde de görülüyor. Üniversite bünyesinde çalışan 7 akademik ve idari personel, bu sayı daha sonra 16'ya çıkacak, 14 Şubat 2011 tarihinde SS Erciyes Kültür ve Eğitim Kooperatifini kurmuşlar. İlgili kanun hükümlerine göre akademik personelin böyle bir kooperatif kurması yasal değil. Bu ayrıntıya burada bir virgül koyup kooperatifin üniversiteyle olan ilişkilerini incelemeye başlayalım. Sizlere raporlarda yer verilen usulsüzlükleri kısa kısa aktaracağım. Mesela, önceki cümlelerde bahsettiğimiz kooperatif, üniversiteye bağlı Gevher Nesibe Hastanesi'nin acil girişi karşısında bulunan yaklaşık 31 bin metrekare, araç kapasitesi 1043 adet olan otoparkı, 2011-2020 tarihleri arasında 3 yıllık süreler ile toplamda 9 yıllığına kiralamış. Kiralama her defasında davet edilerek pazarlık usulü ile idari ve mali işler daire başkanlığı tarafından yapılmış. Kooperatif otoparkın işletmeciliğini Erciyes Üniversitesi Vakfı'ndan hizmet alımı yoluyla yapıyor. Dolayısıyla vakfa da kaynak sağlanmış oluyor. Neyse, otopark ilk 3 yıl için 95 bin lira, ikinci 3 yıl için 151 bin lira, üçüncü 3 yıl için ise 190 bin lira ödemek üzere kiraya veriliyor. Yani en son ihale rakamı ile hesap yapmak gerekir ise 190 bin bölü 365 bin eşittir 520 lira günlük kira bedeli. 520 bölü 4 eşittir 130 araç, 30.953 metrekare alanın günlük kullanacak araç sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Oysaki Sayıştay'ın denetiminde 2017 yılı otopark kazancı 1.900.000 lira olarak gerçekleşiyor. Yani üniversite otoparkı kendi işlese kira gelirinin 10 katı gelir elde edecekti. Bu aradaki 1 milyon lira otoparkçının cebine gideceğine, okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul öğrencilere burs olarak verilseydi veya üniversitenin bir ihtiyacı için harcansa daha iyi olmaz mıydı? Kooperatif yine Gevher Nesibe Araştırma ve Eğitim Hastanesi içindeki 161.48 metrekare yüz ölçümüne sahip hastane acil kantinini 20 Ocak 2017 ve 20 Ocak 2020 tarihleri arasında 3 yıllık süre için aynı şekilde pazarlık usulü ihale ile kiralıyor. Diş Hekimliği Fakültesi Dental Market Alanı. Aynı kooperatif Diş Hekimliği Fakültesi binası içinde bulunan kullanım alanı 29,5 metrekare, depo alanı 20 metrekare olan toplam 49,5 metrekare alanda hastaların, personelin ve öğrencilerin dental malzeme ihtiyacını karşılamak üzere Dental Market Alanı adıyla bulunan yeri Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından yine pazarlık usulü ile kiraya veriyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı denetimde diş hekimliği fakültesi içerisinde diş tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme ve cihazların fakülte içerisinde satılması yasaktır diye uyarması üzerine SS Erciyes Kültür ve Eğitim Kooperatifi tarafından fakülte yanına 37 metrekare prefabrik yapı konuluyor. Yapı içerisinde tıbbi cihaz satış merkezi oluşturularak bu bağımsız alanda 3 yıllığına ilk yıllık kira bedeli 5100 lira olarak geliriyle orantısız bir pazarlık usulüyle kiraya veriliyor. Çünkü Sayıştay raporunda belirtildiği üzere 2017 yılında sadece implant satışı 3 milyon lirayı aşıyor. Üniversitenin kooperatife sağladığı imkanlar ve sağladığı kazanç inanılmaz. SS Erciyes Kültür ve Eğitim Kooperatifi'nin Erciyes Üniversitesi'nden kiraladığı yerler şöyle. Gevher Nesibe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Girişi Karşısı Otoparkı, Gevher Nesibe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kantini, 15 Temmuz Kız Yurdu Kantini, Dental Market Alanı, Diş Hekimliği Fakültesi içi, Tıbbi Cihaz Satış Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi karşısı tıbbi malzeme, Sivil Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kantini, Göl Kafe, Hukuk Fakültesi Kantini, Yabancı Diller Fakültesi Kantini, Mühendislik Kantini. Raporlardan anlıyoruz ki kooperatif sanki üniversitenin bir parçası, bir idari birimi gibi çalışıyor. Daha kiralamadığı Göl Kafe içinde restorasyon çalışmaları yapıyor. Üniversite personelinin karşılama, ağırlama gibi giderlerini de kooperatif bünyesinden karşılıyor. Rekabet ilkelerine aykırı. Sayıştay bu konudaki usulsüzlüğü raporun sonuç bölümünde şu şekilde aktarıyor. Açıklanan nedenlerde üniversitenin akademik personeli tarafından mevzuata aykırı olarak kurulan SS Erciyes Kültür ve Eğitim Kooperatifi ile ilişkilendirerek kurumun taşınmaz kiralamalarında kapalı teklif usulü yerine pazarlık usulünü tercih etmesi sebebiyle 5018 sayılı kanundaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ile 2886 sayılı kamu ihale kanununun ihalede açıklık ve rekabet ilkelerine aykırı hareket edildiği değerlendirilmektedir. Ülke adına bilimsel araştırma yapmak ile yükümlü olan Erciyes Üniversitesi'nin akademik ve idari personelinin asıl görevleri dışında ticari faaliyetleri takdire şayan değil mi? Bilime değil, mobilyaya ödemek. Üniversitelerin varlık nedeni bilimle uğraşmak ve bilim öğrenmiş insanlar yetiştirmektir değil mi? Bu nedenle bilimsel araştırmalar, deneyler ve projeler için üniversitelere ödenekler tahsis edilir. Sayıştay Kırıkkale Üniversitesi'nin 444 adeti bilimsel araştırma, 22 adeti TÜBİTAK tarafından desteklenen toplamda 471 adet projesine ait verileri inceledi. Projelere ait verilerin incelenmesi sonucunda üniversitenin projeler için tahsis edilen bütçeyi bilimsel altyapı ve destek demirbaşları almak yerine kişisel ofis demirbaşları alımında kullandığı ortaya çıktı. Evet, burada bir tablo, bilimsel projeler kapsamında alınan ofis demirbaşları listesi. Cihaz türü, akıllı cep telefonu. BAP projeleri kapsamında alınan 21, TÜBİTAK projeleri kapsamında alınan 1, Santez projeleri kapsamında alınan 0, toplam 22. LCD TV, BAP projeleri kapsamında alınan 3, TÜBİTAK projeleri kapsamında alınan 0, Santez projeleri kapsamında alınan 0, toplam 3. Masaüstü bilgisayarlı iş istasyonu, BAP projeleri kapsamında alınan 12, TÜBİTAK projeleri kapsamında alınan 5, Santez projeleri kapsamında alınan 2, toplam 19. Dizüstü bilgisayarı, BAP projeleri kapsamında alınan 6, TÜBİTAK projeleri kapsamında alınan 3, Santez projeleri kapsamında alınan 0, toplam 9. Tablet notebook, BAP projeleri kapsamında 18, TÜBİTAK projeleri kapsamında 9, Santez projeleri kapsamında 4, toplam 31. Ekran, monitör, BAP projeleri kapsamında 7, TÜBİTAK projeleri kapsamında 3, Santez projeleri kapsamında 0, toplam 10. Yazıcı, BAP projeleri kapsamında 12, TÜBİTAK projeleri kapsamında 4, Santez projeleri kapsamında 1, toplam 17. Kamera, BAP projeleri kapsamında 1, TÜBİTAK projeleri kapsamında 1, Santej projeleri kapsamında 0, toplam 2. Fotoğraf makinesi, BAP projeleri kapsamında 1, TÜBİTAK projeleri kapsamında 0, Santej projeleri kapsamında 0, toplam 1. Toplam 114 kalem eşya. Üniversitenin 2017 yılı denetiminde 254 adet yurt dışı bilimsel faaliyetlere katılım desteklendi. 79 adet dış mali kaynak teşvik başvurusu oldu. 34 adet tercüme redaksiyon desteği verildi. 183 adet yurt dışı bilimsel faaliyetlere katılım desteklendi. 26 adet dış mali kaynak teşvik başvurusu oldu. 24 adet tercüme redaksiyon destek verildi. 10 adet tez teşvik başvurusu oldu. 3 adet buluşu patentleştirmeye ilişkin giderlerin karşılanması için destek verildiği tespit ediliyor. Söz konusu bu projeler kapsamında ise alınan demirbaşları aşağıdaki tabloda sunuyorum. Yine burada bir tablo, proje numarası 2013-001, alınan demirbaşlar ve demirbaş sicil noları var. Ben hızlıca alınan demirbaşları okuyayım. Akıllı cep telefonu 3 tane, diğer kitaplar 17 adet, lazer jet yazıcı harici hard disk 1 terabayt, akıllı cep telefonu, akıllı cep telefonu Samsung Note 3, akıllı cep telefonu, akıllı cep telefonu, HP ColorJet 1025, Toshiba Notebook, LG LED TV, HP renkli lazer jet yazıcı tablet bilgisayar, 3 tane akıllı cep telefonu daha, dizüstü bilgisayar, notebook bilgisayar, tablet bilgisayar, projeksiyon cihazı Vortex, akıllı cep telefonu, LCD televizyon, klima 700 BTU, çelik kap, elektrik motorları, bilgisayar çantası, 4 tane akıllı cep telefonu, dizüstü bilgisayar Lenovo Ultrabook, Nikon D5100, Asus Notebook, tablet bilgisayar, yine akıllı cep telefonu Samsung S4 ve Galaxy Note 5, Xerox yazıcı, hassas terazi, dosya dolabı ahşap 3 tane, bilgisayar, akıllı cep telefonu, bilgisayar monitörü, bilgisayar, akıllı cep telefonu, büro tipi buzdolabı, hassas terazi, pH metre, Epson renkli inkjet yazıcı, Elpid tablet bilgisayar, HP Laser Pro M127 yazıcı, yine akıllı cep telefonu iPhone S4, LCD bilgi monitörü Asus marka, 500 GB harici hard disk, notebook soğutucu, harici hard disk 120 GB, makine tablası, çalkalayıcı, notebook bilgisayar Apple LCD televizyon. 2016 yılındaki alımlarda notebook Lenovo masaüstü bilgisayar, pH metre dijital manyetik karıştırıcı, mutfak tipi buzdolabı LED monitör, hassas terazi ve bilgisayar monitörü yer alıyor. Ve tablo burada bitiyor. 8. ayrımın sonu. Sayfa 83.